Herkese merhaba. Türkçenin Kadim Metinleri adlı podcast serisinin 5. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde yine Babur uzmanı Profesör Doktor Tanju Seyhan'la devam edeceğiz. Şimdi geçen bölümde Babur'un 12 yaşında Fergana'da tahta çıkışı, genç ve tecrübesiz oluşu, kazandığı zaferlerle inşa ettiği imparatorluktan, aldığı eğitimden, yaşadığı dönemin sosyokültürel atmosferinden söz ettik. Bunun dışında erken modern çağın doğudaki Venedik, Milano, Cenovası olan doğuda Hindistan bölgesinde Bengal, Agra, Delhi'de dünyayı etkileyen mimariden, ekonomi ve ticaret hayatından söz ettik ve buradan şimdi Babur'un Türkçe ile olan ilgisine geçeceğiz. Türkçenin kadim metinleri arasında Babur'un kaleminden çıkan eserler, onun Türkçe ile olan ilgisi, Çağatay edebiyatına ki Türkiye Türkolojisinde daha çok Doğu Türkçesi, Doğu Türk Edebiyatı diye bilinen ama Batı'da daha ziyade Çağatay Edebiyatı diye bilinen ve başka edebiyatlarla olan katkısını konuşmaya çalışacağız. Şimdi ben ilk olarak şöyle başlamak istiyorum. Hocama şu soruyu sormak istiyorum. Babur'un Türkçe ile olan ilişkisi nasıl başlar? Kaç yaşında ilk kez yazmaya başlar? Bunlar hakkında bir bilgi sahibi miyiz? Elimizde kesin bilgiler var mıdır?
Evet, merhaba diyeyim önce ben de yine bir Babur Şah ile devam ediyoruz. Şahı çok vurguladım çünkü kazandığı unvan gerçekten. Unvanlarıyla ben bu tarihi kimliklerden bahsetmeyi seviyorum. Türkçe Babur Şah'ın ana dilidir ve bu dille yazar. Çok dil bilmesine rağmen farklı dilleri öğrenir. Dediğimiz gibi Farsça, Arapça, Hintçe eminim ana dili seviyesinde biliyor. Çünkü hatıratta bu kelimeleri, dillere ait kelimeleri birbiriyle karşılaştırmasından biliyoruz. Az sayıda Farsça şiiri de olduğu ifade ediliyor. Kıta, iki gazel gibi sayılar veriliyor yerine göre ama elimizdeki eserler Türkçe. Nevai'nin Türkçe ile yazılması hususunda söyledikleri kulaklarında olsa gerek. Çünkü Nevai öldüğünde Babur Şah 18 yaşında. Baburname'de onun şiir yazmayı başlayışı ile ilgili bilgi buluyoruz. Diyor ki o zamanlar tek tük Farsça beyit de söylerdim. Olay örgüsüne bakarak bu tarihin 22 yaşları olduğunu söyleyebiliriz. Ama ondan öncesinde muhtemelen yazıyordur. Ama elimizde bu konuda ayrıntılı veriler yok.
Evet, oldukça genç yaşta yazmaya başlamış diyebiliriz. Tabii o günün dünyası için geçerli dillerle olan ilgisi de burada son derece önemli. Dille birlikte o dönemin kültür ve edebiyatı, yani dönemin ve çevresinin geçerli o dünya edebiyatına hakim ya da onu takip edebilecek dillere hakim diyebiliriz.
Tabii
Tabii Türkçe bu.
pardon sözünüzü kestim. Hatta Steblieva diyor ki Babur Divanı'nın Rampur nüshasında ben görmedim. Urduca bir gazel olduğunu dahi ifade ediyor. Ama tabii bunlar işte bir gazel, Farsça iki gazel, rubailer, işte bir sekiz kıda matlalar var. Ama esas itibariyle bugün elimizde Baburname gibi bir dev eser, 119 gazel, 18 mesnevi, 210 rübai, 57 muamma gibi hacimli bir divanı bulunuyor. Bunun dışında Türkçe diğer eserleri de var. Onlardan daha sonra bahsedeceğiz.
Peki, Babur'un Türkçe ile olan ilişkisi üzerine daha ayrıntılı bize neler söyleyebilirsiniz?
Evet, bunu yine geleneğe oturtacağız diye düşünüyorum ben. Babur Şah burayı dille, mimariyle yani Hindistan'ı dille, mimariyle yayılma alanından yaşam alanına, dahası kültür merkezi haline getirmeyi hedefler. Kurduğu imparatorluğun konuşma ve edebi dili Türkçedir. Sonradan gelinen bir coğrafyada dili resmi dil haline getirmek, bu dilde özgün eserler vermek güçtür. Siyasi erk sonucudur bu. Babur'un devlet adamı sıfatıyla ve üst düzey bir eğitim sahibi olarak bizzat kendisinin Türkçe ile eserler kaleme alması başlıca etkendir. Başka diller bilmesine rağmen Türkçe yazması bunda önemlidir. Dil devletin başı tarafından koruma altındadır. Babur'un imparatorluğunu kurduğu coğrafya farklı olsa da dili beraberinde getirdiği Doğu Türkçesi ya da diğer adıyla Çağatayca veya Nevai dilidir. Tarihte devlet adamları Türkçe ile eser vermeyi gelenek olarak devam ettirmiş, gözetmiş. Bu sebeple de Türkçe resmi dil seviyesinde kullanılmıştır. İşte Orhun Avdelerinden Bilge Kağan, Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmut, Balasagunlu Yusuf, Edip Ahmet bin Yükneki, Hüseyin-i Baykara, Ali Şir Nevai, Şah İsmail, Babur Şah. Anadolu'dan da örnekler verebiliriz. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Yıldırım Bayezid, işte Kanuni, Sultan Süleyman, Fatih. Kısaca şunu diyebiliriz. Türkçe her iki sahada da bizzat devlet adamı ve özellikle de han tarafından, padişah tarafından korunup gözetilen ve onlar tarafından yazılan bir dil konumundadır. Bugüne kadar gelmesinin de önemli etkeni budur. Babur'un sarayında da Behram Sakkı Buhan, Penahi, Bayram Han gibi büyük Türk şairleri vardı. Yetiştiği Timurlar saraylarındaki eğitim, ilim ve sanata önem veren, yüceltilen kültür faaliyetlerini gelenek olarak bunlar devam ettirirler. Hatta Babürlü Sarayı'nda bir üslup doğar. Sadece Türkler yoktur tabii bu sarayda. İranlılar vardır, Hintliler vardır. Tıpkı öncesinde Semerkant'ta pek çok yerden olduğu gibi ilmin bulunduğu yere ve orada kaliteli bir ilim varsa dünyanın dört bucağından kişiler geliyor. Burada bir üslup doğuyor. Türk üslubunun yanı sıra belki ilave olarak bir bugün sebki hindi, sebki tebrizi vesaire diye Tebriz usulü, Hint usulü diye adlandırabileceğimiz isimler. Peki neden Hindi ya da İrani diyebiliriz bunlara? Bu noktada Fadıl Hoca'nın bir önerisi var. O da Gostivar'da bir rektör. Diyor ki Sebki Baburi denmeli. Gelenek de budur. İşte saray. Neden Osmanlı İmparatorluğu diyoruz? Çünkü kurucusu. Bulunduğu yerle adlandırılıyor. Babürlü Sarayı'nda bu üslup gelişiyorsa Sebki Baburi de denilebilir. Bir üslup doğacak kadar burada böyle bir Türkçe gözetilip üst seviyede edebi değerine daha değer katarak ilerlemiştir.
Evet, buradan anladığımız kadarıyla tabii dönemin o dünya edebiyatıyla bir etkileşim söz konusudur. İki yönüyle de evet. Özellikle Babür Sarayı bu açıdan, yani Hindistan'daki bu saray bizim için son derece bu noktalarda önemli.
Kültür merkezi, dünyayı etkileyen bir kültür merkezi.
Peki bu dil, edebiyat, sanat, kültür hamiliği söz konusu. Bütün Türk hanedanlıklarında biz bunu görüyoruz. Kurdukları bütün hanedanlıklarda, işte o saraylardaki edebiyat, kültür sohbet meclislerinde bir hamilik söz konusu. Bunun yanı sıra Babur'un bir de bir nazariyatçı olarak da dille, özellikle dilin yazımıyla, imla meseleleriyle de ilgilendiğini görüyoruz. Hatta kendi adıyla anılan bir yazı sistemi de icat etmiştir. Bunun üzerine de çeşitli akademik düzeyde çalışmalar da mevcuttur. Bu Baburi hat diye adlandırılan yazı sisteminin icadı, bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Evet, kendisinin yine Baburname'de verdiği bilgilere dayanıyoruz. Baburşah'ın Türkçenin kullanımı yanı sıra yazımı, fonetiği üzerinde bilgi sahibi olduğunu eserinde, Baburname'de ve Aruz Risalesi'nde de öğreniyoruz. Aruz Risalesi'nde kelimelerin yazımı, okunması üzerine bize bilgiler veriyor. Hani beyitlerde ses değişmelerine işaret ediyor. Türkçenin fonetiğine hakim orada. Yazıya aktarılması, kelimelerin, telaffuzların doğru olması üzerinde bir meselesi var. Aynı zamanda alfabe üzerinde de duruyor. 1504'te ülkesinden ayrılıp yeni bir devlet kurmaya Kabil'e gittiğinde Hattı Baburi adıyla yeni bir alfabe sistemi icat ediyor. Daha başlangıç 1504 kaç yaş olur işte, genç yaş, 20'li yaşlarında Hattı Baburi ya da Baburi Hattı adını veriliyor. Noktasız harflerden ibaret bu. Fatih Bey'in dediği gibi üzerinde, bizde de mesela Hattat Ali Alparslan üzerinde çalışmıştır bunun. Özbekistan'da da çok çalışmalar var. Arap alfabesi ile Türklerin eski alfabesi, Türk yazısı diye de bilinen Uygur alfabesinin bu yeni alfabede tesiri vardır. Baburşah oğullarıyla mektuplaşma içinde, bir yazı yazma faaliyetinde var. Yazarak düşünüyor sanki. Bu yaptığı işlerden oğullarına mektuplarda bildiriyor. Onlara yazdığı örnekleri, bu hatla örnek yazıyor. İşte Kur'an-ı Kerim var. Bu alfabeyle yazdığı Musaf-ı Baburi adıyla da anılıyor bu Kur'an-ı Kerim. Bugün Meşhed'de Aslan-ı Kutsi Rızavi Kütüphanesi'nde 50 numarada kayıtlı. Kendisi Babur'da bunu Mekke'ye gönderdiğini yazıyor. Bu hattı öğrettiği kişiler de var. Öğretiyor da aynı zamanda, kendisinde kalmasın. Örneklerini kendi yazıyor. Mir Abdülhay Meşhedi bu konuda uzmanlaştırılıyor. Bunun dışında kıtaları, mektupları olduğunu Baburname'den öğreniyoruz. Onun alfabe dikkatine başka şeyler de söyleyebilirim. Evlatlarının eğitimine çok ciddi önem veriyor. Mesela Humayun'la bir mektuplaşması var. Çocuğunun, torununun olduğunu müjdeliyor babasına. İsmini koyuyor, El Aman koydum diyor. Cevap yazıyor Baburşah, diyor ki el ismi isimlerin önünde kullanılmaz. Hele bir Han sülalesinden olduğunda halk arasında söylene söylene alaman olur bu diyor. Yani almamak fiili, alamazsın fiili, bu da diyor uygun düşmez. Ondan sonra tam bir baba var orada, işte falan kelimeyi şu harfle yazmışsın, öyle olmaz, bununla yazılır. Falanı böyle, belli ki diyor çok yazmıyorsun diyor, yazsaydın diyor şey yapardı, bu hatalarını görürdün. Sonra diyor anlaşılmak için metin yazılır diyor. Yazdığını bir kere daha okusaydın diyor, düzeltme gereğini kendin de duyardın. Hiç kimse diyor esprili de muamma gibi, yani bilmece gibi düz yazı yok, benim bildiğim böyle bir tür yok diyor. Senin yazdıklarını okumak evet güç ama okuyoruz, daha çok yaz bana diyor. O arada isteğini de tabii belirtiyor, mektuplaşmak istiyor oğluyla, ondan haber almak istiyor ama ince ince de alfabe, kelimelerin doğru yazımı, belli cümlelerin kuruluşu, kuralı, anlaşılırlık ön planda. Bu hassasiyetini, Türkçe hassasiyetini görüyoruz Babur'un.
Evet, bu baba ile oğul arasındaki mektuplaşma, evet, yazışmalardan Babur'un dil ve imla dikkatleri son derece çarpıcıydı ve arada o mizah, ince bir
evet,
takım
çok hoş,
ifadeler.
Çok hoş. Hem baba hem oğul
evet.
Ama aynı zamanda devlet adamı, Türkçeyi dikkatli kullan diyen hiçbir bir özel mektupta bile buna yer veriyor.
Peki şimdi deminden beri biz Babur İmparatorluğu'nun, Hindistan'daki bu Türk hanedanlığının kapalı bir kültür veya da edebiyattan oluşmadığını anladık. Özellikle bu erken modern çağ diye adlandırılan ya da yeni çağdaki başka coğrafyalara ait edebiyat ve kültür ilgisi, ilişkisi Baburlular döneminde nasıldı?
Şimdi önce kendileri bir damga vuruyorlar Türkçeyle bu coğrafyaya. Demin bahsettiğimiz gibi bunların sayılarını da bir nebze vereceğim size. Demin bahsettiğimiz gibi bir üslup oluşturacak şekilde Hintliler, İranlılar, daha başka coğrafyalardan gelen kişiler de var. Tabii ki bu kişiler ilim öğrenmek için geliyor. Onlar da eğitimlerine çok erken başlamış, kitaplarıyla birlikte geliyorlar. Çok kültürün bir potada erimesi, birbiriyle karışması da söz konusu. Kültürler arası ilişki burada var her yönüyle. Diller de yerine göre birbirini etkiliyor dolayısıyla. Bugün Hindistan'da hala bu izler var. Mesela 2004'te yayımlanan bir çalışmada Hindistan kütüphanelerinde 161 Türkçe el yazması tespit edilmiş. Bunlardan 67'si edebi. Bu eserlerin 26'sı da Türkçe divan oluşturmakta. Burada Nevai, Babur, Hafız Harezmi, Hüveyda, işte Semini, Ubeydi divanlarının Çağatay Türkçesiyle ve birçoğu bu bölgede yaşayan şairler tarafından yazılmış olması ve bunların bir belli Han Hattathanesi'nde teslip odalarından geçtiği belli. Oradaki nüshalar son derece güzel nüshalar. Bir kısmı da bunların işte İran'a götürülmüş durumda. Orada oldukları halde bu coğrafyada çok ciddi bir eser vücuda getiriliyor. Türkçe eser vücuda getiriliyor. Anadolu, Çağatay ve İran şairlerinin şiirleri bir arada, dediğim gibi Hindistan'daki el yazmaları arasında Osmanlı-İran sahasından seçme şiirlerin bulunduğu mecmualar var. Ayırt etme yok, hepsi bir arada. Bu ne demek? Birbirlerini de okuyorlar. Okuma etkilenmeyi getirir. Bunun dışında Yunan, Bizans, Arap, Roma, İran, Çin ve Hint kaynaklarından derledikleri ilim ve teknik malumatı da Babürlüler Hindistan'a götürüyorlar. Temürler devri boyunca da Orta Asya'daki Arap tedris sistemi, öğretim sistemi Hindistan'da hakim oluyor. Dolayısıyla birlikte götürdükleri, tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi, bütün dini ve müsbet ilimlere ait kitaplar Arapça olarak ve Orta Asya'da bunlar kaleme alınıyor. Böylece eğitim sistemi de Hindistan'a Türkler tarafından götürülmüş. O Orta Asya, Özbekistan, bugünkü Özbekistan'daki medrese sistemi. Bunun dışında astronomi, matematik, kimya, tıp, coğrafya, diğer ilimlere de Hintli talebelere aşılanan ve bugüne kadar gelmiş Türkler tarafından getirilmiş olan bilgiler var. Bir zamanlar Babur, Ekber, Şah ve Şah Cihan'ın kütüphanelerinin raflarını süslemiş olan binlerce yazma bugün Hindistan'da muhtelif kütüphanelerde, şahsi koleksiyonlarda zengin bir miras olarak duruyor.
Şimdi biz şunu anlıyoruz buraya kadar. Bu kadar güçlü bir siyasal yapıya paralel, zengin bir edebiyat ve buna bağlı Türkçenin lehine işlenmiş görkemli bir edebi dil ve gelenek söz konusu. Türkçenin bu görkemi ortak kültür coğrafyasında bir tesir yaratabilmiş midir? Farsça'da olduğu gibi bunun somut bir örneği var mıdır?
Evet, tesiri konumuz Türkçe olduğuna göre Türkçe açısından inceleyeceğim. Elbette diğer alanlarda da etkileri vardır. Burada işte Saadet Han Rengin gibi Urduca yazan şairler Türkçe şiirler yazıyorlar. Bizde meyil şöyledir. Türkçeyi incelediğimiz için hep yabancı dillerin Türkçe etkisi üzerinde dururuz. Türkçe'de şu kadar Arapça kelime var, Farsça kelimeler. Onun neticesinde de bir isyan başlar. Türkçe kelimemiz yok mu? Biz hep etkilenmiş, hiç etkilememiş miyiz? İşte örneklerini görüyoruz. Urduca yazan şairler, Urdular Türkçe şiir yazıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Urduca'ya Türkçe, Farsça hatta Arapça kelimeler Türk sultanları vasıtasıyla girmiş oluyor. Bugün Balkanlara giden Türk şairlerinin Türkçe üzerinden Arapça kelimeleri taşımaları gibi. Tabi bu Arapça kelimeler Türkçeleşmiş Arapça kelimeler. Bu yönüyle de ilgi sahamız içinde. Bu kelimelerin telaffuzu aynen Türkçedeki gibi. Urduca'da mesela kıyma kelimesi var. Elçi, aybek, bek gibi Öztürkçe kelimeler bulunuyor. Veriyoruz kelime. Bazı kelimeler aynı olduğu halde değişik anlamlara da gelebiliyor. İşte hasta Türkçe'de sıhhatini yitirmiş kişi demek. Oysa Urduca'da gevrek, hani gevrek ekmekte kullandığımız gibi ilgi çekici. Farsça'da ise yorgun argın demektir hasta. Aynı şekilde zor, Türkçe'de kolay olmayan veya güç anlamındadır. Urduca'da sadece baskı anlamındadır. Mesela zorba kelimesinde biz Türkçe'de onu yaşatıyoruz. Hoş, bugün Özbekçe'de bizim zor kullanışımızı onlar güçle karşılıyorlar. Ancak çocuklarının bazıları bu Türkçe yazma geleneğini maalesef devam ettirmiyor. Babur Şah'ın vefatından sonra bir süre daha devam ediyor bu Türkçe şiir söyleme geleneği. Zamanla zayıflama doğal olarak görülüyor. Nitekim Ekber Şah döneminde Baburname'nin Farsça'ya tercüme edildiği ve Farsça'nın saray çevresinde yeniden itibar kazandığı görülmekte. Nitekim kızı Begüm Han'ın tarih eseri de Farsçadır. Böyle bir yön değiştirme söz konusu.
Evet, bu Urduca örneği hakikaten dikkat çekici. Özellikle Türkçenin başka bir dille olan ilişkisi ve tesiri anlamında.
Bildiğiniz gibi Urdu kelimesi Urdu. De Türkçedir,
evet,
değil
evet.
mi?
Ordu kelimesi. Onu da vurgulayalım hemen. Ordu, de. Saray anlamında Türkçe'de yaşayan bir kelime. Peki Babur Şah'ın bugün de anılmasının sebebi muzaffer bir komutan olarak yaptığı savaşlar mıdır? Siyasi tarihi midir? Çünkü genellikle mesela lise müfredatından itibaren biz Babur'u duymaya başlarız, ismini tanımaya, işte Babürlüler döneminden söz edilir. Hep kurduğu imparatorluk ve yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Hatta Batı literatüründe bu imparatorluk için farklı adlarla karşılıklar verildiği görülür. İşte Mogul, Mongol, Mughal gibi. Bu konuda ne dersiniz?
Evet, sorunuz iki önemli başlık altında toplanabilir. Bir eğitim müfredatımız ve bu dönemin adlandırılması. Bu dönemin adlandırılmasıyla öncelikle başlayayım. 332 yıl süren Babur Hanedanlığından sonra bölgenin yönetimini ele alan İngilizler kendilerinden önceki dönem için kullanılan terimin belirleyicisi olmuş. Tabii 300 küsur yıldan fazla, 300 yıldan fazla bir hanedanlık, bir dönem kendini kabul ettirmek için isim konusunda da bir şeyler yapmalıdır. Babur adını kullanmıyor burada, kullanmamayı tercih ediyor. doğaldır siyasi açıdan. Ama bizler de tarihimizi batıdan genellikle öğrendiğimiz için tutup oradaki terimi alıyoruz. İşin çarpıcı kısmı bu. İngilizler esasında bu imparatorluğa Mughal Empire diyorlar. Mughal, Mogol değil. Çok benzeşiyor kelime. Babur İmparatorluğu değil. İngilizce'de bu noktada dört terim var. Bir Mongol var, bildiğimiz Moğol. Mongolian diyorlar. Mogul, belli bir dönemdeki Moğollar için söylüyorlar. Bir de Mughal var. İşte Manisa, Urfa, Giresun, nedir? Hakkari, Ankara, Lüleburgaz. Babur Şah'ın Hindistan'da kurduğu devlet ve sonraki dönem için Mughal terimini kullanıyor. Hintliler de öyle diyorlar, Türk demiyorlar. Sebebi şu, Urduca'da bir yörede hakimiyet anlamına geliyorlar ve oradaki yöneticiye de Mughal adını veriyorlar. Doğrudan doğruya Mogol demiyorlar. Dolayısıyla Mogol'la Mughal birbirinden ayrı yönetimi elinde bulunduran, ama tabi burada Babur kelimesinin kullanılmaması dikkat çekici. Sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak, bu bizim müfredatımızla alakalı. Nedense öğretimde, müfredatta tarih umumiyetle bize siyasi tarih olarak olayların sebepleri, sonuçları ve tarihleri öğretilerek gösteriliyor. Biz de sadece kaç kişi öldü, ne zaman yapıldı, nerede yapıldı bunu biliyoruz. Geri planını öğrenmiyoruz her nedense. Baburşah için de bu geçerli. 12 yaşından itibaren taht mücadeleleri veriyor. Ömrü savaşlarla geçiyor. Timurlu topraklarından çıkıp Semerkant'ı uzun süre elinde tutamayıp başka bir coğrafyaya gidiyor. Gerçek olan şu ki Baburşah evet yeniliyor. Atalarından kalan ülkesinden çeşitli sebeplerle çıkmak durumunda kalıyor. Ha, bu bir Babur için olumsuzluk mudur? İlk başta bakıldığında olumsuzluktur tabi, şanssızlıktır. Tahtı ele geçiremiyor. Özbek Türklerine bırakıyor. Yerinde yine bir Türk coğrafyası var. Ama bir diğer şey ise, ben şans olarak bakıyorum, Hint coğrafyasında bir Türk imparatorluğu kuruluyor ve 332 yıl bunu tekrar tekrar. Tabi bu sonuca gelinceye kadar yapılan savaşları tek tek anlatmak neye yarar? Bugün biz Babur'u bu savaşlarla öğrenmiyoruz. Benim aklımda hiçbir şey kalmadı o tarihler. Nerede, hangi savaşı yaptı, hangisinde yenildi. Ama elimde ve şu anda kütüphanemde Babur Şah'ın eserleri var. Onun divanı var. Hatıratını bu kayıtları yapmak için 5. kez okuyorum. Tekrar her seferinde farklı bir şey buluyorum. Aruz Risalesi var. Risale-i Validiyesi var. Sözün özü kalıcı olan eserler. Onu bence esas başarılı kalan, o çok iyi eğitim sürecinden geçmiş. O da belli ki çok iyi yararlanmış bundan. Bunu yazma faaliyetiyle devam ettirmiş. Tıpkı Kutat Kubilik'teki gibi, bilig öğren ey bey, ondan sonra da yay bunu. Bu düsturla hareket ediyor, yazıyor, etrafına onları yayıyor. Bunlar bence, bunlar üzerinde durulmalı. Dünya da onun bu görüşlerinden yararlanmak için, bir imparatorluk nasıl kurulur, o bakışlar nelerdir, coğrafyayı ondan öğreniyor, tarihi ondan öğreniyor, işte bitki örtüsü vesaire, stratejik noktaları Babur'un hatıratından öğreniyor. Bugün hala o geçmişi, o esere o kadar çok önem vermelerinin bir sebebi de o, geçmişi aydınlatan, geleceği de aydınlatan, tam köprü noktasında bir isim. eserleriyle, kalemiyle yaptıklarıyla başarı sağlamış, kılıçla fethetmiş, kalemiyle orayı bir imparatorluk haline getirmiş.
Evet, bu noktada hakikaten bir köprü vazifesi gördüğünü belirttiniz ve Baburname dünya tarihi açısından da önemli anekdotlar barındıran bir eser. Ve Türkçe yazılmış olması da her şeyden daha da önemli. Bunun için de ayrı bir bölüm ayıracağız. Hocamızdan yine
eyvah, eyvah.
rica edeceğiz. Baburname üzerine de, çünkü en çok bilinen eseri bu. Bu eser üzerine de ayrıca bir bölüm hazırlamayı düşünüyoruz. Peki, özellikle biz bu serimizde Türkçenin Hindistan'da, Hindistan saraylarındaki serüveni, tarihsel seyrini anlamaya çalıştık. Başka kültürlerle, edebiyatlarla olan ilgisinden söz ettik. Son derece doyurucu bir söyleşi oldu. Umarım dinleyiciler için de keyifli ve istifade edecekleri bir söyleşi olacaktır. Uğur getirmenizi de burada hemen diliyorum.
İnşallah değerlerimize sahip çıkıp onları esas bu yönleriyle öğrenelim, bilgileriyle. Evet.
Bugünün dünyası için kesinlikle olması gereken bu söyledikleriniz. Peki, Tanju Oral Seyhan hocama, doktora anneme teşekkür ediyorum. Sağ olsun, bu pandemi sürecinde evini bana açtı ve böyle bir ilminden istifade ettik. Çok çok teşekkür ediyoruz, hocamızı yorduk. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Fatih.
Keyifli dinlemeler diliyorum. Herhangi bir sorunuz, görüşünüz, katkınız olursa fthbkrc@hotmail.com e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.